Ayrım 9.
Sayfa 97. Böylece Wundt bu iki kavram içinde ortaklaşa olan önemli bir karakteri belirtmiş oluyor ki bu da ona göre başlangıçta bu iki alan arasında bir yakınlık, hatta bir karışma bulunduğunu ve bunun ancak yavaş yavaş ve çok sonra yerini farklılaşmaya bıraktığını kanıtlar. Wundt'un anlayışı böyle. Oysa bizim tahlilimiz Wundt'un anlayışının tersine olarak tabu kelimesinin başlangıçtan itibaren Wundt'un sözünü ettiği çifte anlamı taşıdığı belli bir ambivalentliği ve bu ambivalentlıktan çıkan ya da ona bağlı olan her şeyi göstermeye yaradığı sonucunu çıkarmamıza olanak vermektedir. Tabu kelimesinin kendisi ambivalent bir kelimedir ve biz şuna inanıyoruz ki bu kelimenin anlamı eğer iyice belirlenmiş olsaydı bizim ancak uzun araştırmalardan sonra elde edebildiğimiz sonucu yani tabu yasağının bir duygusal ambivalentlik ürünü olarak anlaşılması gerektiği sonucunu ondan kolayca çıkarmak mümkün olurdu. En eski diller üzerinde yapılan incelemeler vaktiyle her biri karşıt iki kavramı ifadeye yarayan ve belli bir anlamda belki de tabu kelimesiyle tamamen aynı anlamda ambivalent olan bu türlü birçok kelimeler bulunduğunu bize göstermiştir. İlk baştaki iki anlamlı kelimede meydana gelen bazı fonetik değişiklikler, daha sonra bu kelimede bir arada bulunan iki karşıt anlamdan her biri için ayrı bir sözlü ifadenin ortaya çıkmasına hizmet etmiş olmalıdır. Tabu kelimesinin kaderi farklı oldu. İfade ettiği ambivalentliğin önemi gitgide azaldığından, sonunda o ve ona benzer kelimeler vokabülerden bütün silinip gitti. Bu kavramın uğradığı akıbetin büyük bir tarihsel değişiklikle bağlantılı olduğunu ve başlangıçta büyük bir duygusal ambivalentlik karakteri taşıyan, pek belli bazı insan ilişkilerini ifadeye yarayan bu kelimenin sonraları başka bazı benzer ilişkileri ifade etmeye başladığını ileride bir gün göstermek imkanına kavuşacağımı umuyorum. Eğer yanılmıyorsak tabunun doğasının tahlili, bizim ahlaki bilinç dediğimiz şeyin doğasına ve kaynağına da bir miktar ışık tutacak niteliktedir. Kavramları zorlamaya hiç gerek kalmaksızın bir tabunun çiğnenmesinden doğan tabu azabından, vicdan azabı, bir tabu vicdanından, bilinç söz edilebilir. Tabu azabı herhalde vicdan azabının genellikle vicdanın en eski şeklidir. Nedir ahlaki bilinç? İyi ya da kötü? Dil, bize bilincin en kesin şekilde bilinen şey için kullanıldığını gösteriyor. Hatta bazı dillerde ahlaki bilinçle bilgi anlamına gelen bilinç arasında pek bir fark yoktur. Ahlaki bilinç, duyduğumuz bazı isteklerin kabul edilmeyişinin, reddinin içten algılanmasıdır. Şüphesiz herhangi bir nedene dayanmak gereğini duymayan, kendi kendisinden emin bir reddediştir bu. Bir kabahatin bilincine varıldığında, yani bazı isteklerin etkisiyle bazı işleri yaptığımızı kendi içimizde algıladığımız ve mahkum ettiğimiz zaman yukarıdaki nitelik kendini daha belirgin bir şekilde gösterir. Bu mahkum edişin herhangi bir nedene dayandırılması gereksiz görünür. Bir ahlaki bilince sahip her kişi bu mahkum edişin haklılığını kendi içinde duymak, ister kendisinde ister başkalarında gördüğü bazı davranışları içten bir kuvvetle yermeye itilmek zorundadır. İlkel insanın tabu karşısındaki tavrının niteliği de budur işte. Tabu, ilkel insanın ahlaki bilincinin, vicdan, bir buyruğu olup, çiğnenmesi kaynakları bakımından doğal olduğu kadar bilinmez de olan korkunç bir suçluluk duygusuna yol açar. Dipnot 1. Burada iki olay arasında paralellik kurmak ilginç olacaktır. Tabuda suçluluk bilinci, tabu bilinçsiz olarak çiğnense bile asla azalmaz. Daha yukarılara bakınız. Ve eski Yunan mitolojisinde Oidipus'un suçu, failinin haberi olmaksızın onun iradesi dışında işlenmiş olmasına rağmen yine de ağır bir suç olarak kalır. Demek oluyor ki ahlaki bilinçte büyük bir ihtimalle duygusal ambivalentlik zemini üzerinde meydana geliyor. Bu ambivalentliğin damgasını taşıyan bazı insan ilişkilerinden doğan ahlaki bilinç, tabu ve obsesyonu nevroz için tespit etmiş olduğumuz aynı şartlara dayanır. Yani karşıtlığın iki haddinden biri diğeri tarafından bilinç dışına itilip orada kalır, öbürü ise bir obsesyon gücü halinde bilince vurur. Nevroz vakalarının tahlilinden edindiğimiz birçok veriler bu sonucun doğruluğunu göstermiş bulunuyor. Gerçekten de her şeyden önce obsesyonlunun bir takım marazi kuruntulardan mustarip olduğunu görürüz. Bilinç dışında pusuda bekleyen baştan çıkma eğilimine karşı hastanın gösterdiği tepkinin belirtileri olarak ortaya çıkan bu marazi kuruntular, hastalık ilerledikçe heybetini artırarak sonunda hastayı kefaret kabul etmez saydığı bir suçun ağırlığı altında ezer. Hatta şunu bile demeyi göze alabiliriz ki eğer obsesyonlu nevroz hakkındaki inceleme ve araştırmalarımız ahlaki bilincinin kaynağını keşfetmemizi mümkün kılmasaydı, bunu keşfedebilmek umuduna ebediyen veda etmemiz gerekirdi. Şimdi biz bu kaynağın bilgisini nevrozlu kişide buluyoruz ve günün birinde kavimler hakkında da aynı sonuca varabileceğimizi umuyoruz. Dikkatimize çarpan diğer bir husus da ahlaki bilincin sıkıntı ve endişeyle ango ise büyük bir yakınlık göstermesidir. Ahlaki bilinç için hiç tereddütsüz mustarip bilinç diyebiliriz. Şimdi sıkıntı ve endişenin bilinç dışından kaynaklandığını biliyoruz. Nevrozluların psikolojisi arzular geri tepmeye uğradığında bunların libidosunun sıkıntı ve endişeye dönüştüğünü göstermiştir. Bu vesileyle hatırlatalım ki ahlaki bilinçte bilinmeyen ve bilinç dışı olan bir şey de vardır. Geri tepmenin, bazı arzuları reddetmenin nedenleri işte ahlaki bilincin sıkıntılı ve endişeli karakterini belirleyen bu bilinmeyendir. Bu bilinç dışıdır. Bir tabu en başta bir takım yasaklar halinde ortaya çıktığı zaman bu tabunun doğuşunu kendisine borçlu olduğu bazı pozitif arzulara hitap ettiği nevrozlularla yapılacak bir analojiden alınma kanıtlarla doğrulanmasına hiç gerek olmayan apaçık bir olgu olarak kabul edilebilir. Hiç kimsenin yapmayı arzu etmediği bir şeyi yasaklamanın bir gereği olamaz ve en kesin bir şekilde yasaklanan bir şeyin mutlaka arzulanan bir şey olması gerekir. Bu muhakeme tarzını ilkel insanlara uygulayacak olursak, onların sürekli olarak krallarını ve rahiplerini öldürmek, ensest yapmak, ölülerine kötü davranmak hevesinin etkisi altında bulundukları sonucuna varmamız gerekir. Böyle bir şey pek akla yakın görünmüyor. Hele ahlaki bilincimizin, vicdanımızın sesini açık seçik duyduğumuza inandığımız bazı hallere uyguladığımızda bu formül bize büsbütün saçma gelir. O zaman hiç kimseyi öldürmeyeceksin gibisinden emirleri çiğnemek için içimizde en ufak bir heves bile duymadığımızı tam bir güvenle söyleriz ve böyle bir emri çiğneme fikri bile bize dehşet ve tiksinti verir. Fakat vicdanımızın bu hükmüne onun kendi verdiği değeri verecek olursak, genel olarak emir, yani hem tabu yasağı hem de ahlaki emir gereksiz hale geldiği gibi ahlaki bilinç olgusunun kendisi açıklanamadan kalır ve aynı zamanda ahlaki bilinçle tabu ve nevroz arasındaki ilişkiler de elimizden kaçar. Problemin çözümünde psikanalitik görüşleri kullanmayı reddedenlerin durumunda kalırız. Fakat psikanalizin özellikle sağlıklı kişilerin rüyalarını tahlil yoluyla ortaya çıkardığı gerçeği, yani öldürmek hevesinin bizde sandığımızdan daha güçlü olduğunu ve bilincimizden kaçmasına rağmen bazı psişik etkiler halinde kendini göstermekten geri kalmadığını göz önüne alır ve ayrıca nevrozlularda görülen obsesyonel yasakların gittikçe artan bir kuvvetle öldürmek hevesi duydukları için kendi kendilerine karşı aldıkları bazı önlemlerden, kendi kendilerine verdikleri bazı cezalardan başka bir şey olmadığını kabul edersek, ki kabul etmek için bütün nedenler vardır, o zaman yukarıdaki formülü yeni bir yorumdan geçirerek tekrar ele alabiliriz. Nerede bir yasak varsa orada buna neden olan bir arzu, itiraf edilmeyen ve bilinç dışında kalan bir tamah vardır. Kabul etmemiz gerekir ki bu öldürmek eğilimi bilinç dışında gerçekten bulunmaktadır ve ahlaki emir gibi tabu da asla gereksiz bir şey olmayıp açıklanışını ve doğrulanışını öldürmek içgüdüsü karşısındaki ambivalent tavırda bulur. Bu ambivalent tavrın esas saydığımız karakteri, yani pozitif arzunun bilinç dışı olması, önümüzde yeni ufuklar, yeni açıklama imkanları açmaktadır. Bilinç dışına ait psişik süreçler, bilinçli hayatımıza ait psişik süreçlerle her bakımdan aynı olmaktan uzak olup, bu sonrakilerde bulunmayan bazı önemli serbestliklerden yararlanırlar. Bilinç dışı bir impulsion mutlaka kendisini gösterdiği yerde doğmuş değildir. Tamamen farklı bir kaynaktan gelebilir. Başlangıçta başka insanlarla ve başka ilişkilerle ilgili olabilir ve halen onu görmekte olduğumuz yere bazı yer değiştirme mekanizmaları sayesinde gelmiş bulunabilir. Bundan başka bilinç dışı süreçlerin yok edilemezliği ve düzeltilemezliği nedeniyle şartlarına uygun düştüğünü söyleyebileceğimiz bir dönemden acayip ve uygunsuz görüneceği bir başka döneme ve başka şartlara intikal etmiş bulunabilir. Bütün bunlar bazı endikasyonlardan ibarettir ama her özel duruma titizlikle uygulanmaları halinde uygarlığın gelişme tarihine tutacakları ışık ne derece önemli olduklarını gösterecektir. Bu düşüncelere son vermeden önce bundan sonraki araştırmalarımıza bir hazırlık olmak üzere bir noktayı belirtmek istiyoruz. Tabu yasağı ile ahlaki emrin öz bakımından aynı olduğunu söylemekle birlikte bu ikisi arasında bir psikolojik farkın varlığını da görmüyoruz. Eğer ahlaki emir artık tabu şeklini almıyorsa bunun nedeni yalnızca ambivalentliğin şartlarında ve özelliklerinde meydana gelen bir değişiklikte aranmalıdır. Şimdiye kadar tabu fenomenlerinin psikanalitik incelenmesinde bu fenomenlerle nevrozluların gösterdikleri belirtiler arasında var olan benzerlikleri kendimize kılavuz yaptık. Ancak unutmamamız gerekir ki tabu bir nevroz değil, bir toplumsal oluşumdur. Şu halde nevrozla tabuyu birbirinden ayıran ilke farkının ne olduğunu göstermemiz gerekir. Bu konuda da hareket noktası olarak tek bir olayı alacağım. Bir tabuyu çiğnemenin müeyyidesi, bir ceza, çoğu kere de ağır bir hastalık ya da ölümdür. Cezayı görecek olan yalnızca tabu yasağını çiğneyen kişidir. Obsesyonlu nevrozda ise durum bambaşkadır. Hasta, yasak olan bir şey yapmaya kalkıştığında cezadan kendisi için değil fakat başka birisi için korkar. Bu başka birisi hakkında herhangi bir kesin bilgi vermez ama analiz bu başkasının hastaya çok yakın ve onun tarafından çok sevilen kişilerden biri olduğunu ortaya koyar. Demek oluyor ki bu durumda nevrozlu diğercil olarak, ilkel insan ise bencil olarak davranmaktadır. İlkel insanlar ancak bir tavunun çiğnenmesi, peşinden otomatik olarak ve kendiliğinden bir ceza getirmediği zaman bir tehlike karşısında bulunduklarına dair içlerinde kolektif bir duygu uyandığını hisseder ve kendiliğinden meydana gelmeyen cezayı vermek için hemen harekete geçerler. Bu dayanışmanın mekanizmasını kolayca açıklayabiliriz. Emsalin yayıcılığından, taklit hevesinden, yani tabunun bulaşıcı doğasından duyulan korku işe karışmıştır. Şayet bir kimse içe tepilen bir arzuyu tatmin etmeyi başarırsa, topluluğun bütün öbür üyeleri de aynı şeyi yapmak hevesine kapılabilirler. Bu hevesi bastırmak için duyduğu tatminle kıskançlık uyandıran kişinin bu cüretini cezalandırmak gerekir ve çoğu zaman ceza onu verenler için bir kefaret örtüsü altında aynı kirli eylemi bizzat işlemek fırsatı yaratır. İnsanoğlunun ceza sisteminin temel ilkelerinden biridir bu ve hiç şüphesiz suç işleyen kişinin içe tepilmiş arzularıyla hakarete uğrayan toplumun öcünü almakla görevli kişilerin içe tepilmiş arzuları arasındaki aynılıktan kaynaklanır. Psikanaliz bu konuda hepimizin birer büyük günahkar olduğumuzu iddia eden sofu kişilerin fikrini doğruluyor. Peki şimdi kendisi için değil de sırf o sevdiği kişi için endişelenip korkan nevrozlunun bu beklenmedik yüce gönüllülüğünü nasıl açıklayacağız? Analitik inceleme bu yüce gönüllülüğün aslı olmadığını gösteriyor. Rahatsızlığının başlangıcında hasta tıpkı ilkel insan gibi ceza tehdidinden kendi benliği bakımından korkar, kendi hayatı için titrer ve ancak bir süre sonradır ki ölüm korkusu bir başka kişi üzerine doğru yer değiştirir. Bu oldukça karmaşık bir süreç olmakla birlikte onu bütün evreleriyle kavrayabiliyoruz. Yasağın temelinde genellikle kötü bir arzu, sevilen bir kişinin ölmesi dileği bulunur. Bu arzu bir yasakla tepilip bastırılmıştır. Fakat bu yasak bir yer değiştirme sonucu olarak sevilen kişiye karşı düşmanca ve yapıldığı takdirde cezası ölüm olan, davranışın yerini alan başka bir davranışa bağlanır. Bundan sonra bu süreç bir gelişme daha gösterir ve bunun sonucunda sevilen kişinin ölmesi dileğinin yerine bu kere bu kişinin öldüğünü görmek korkusu alır. Demek oluyor ki nevrozlunun gösterdiği şefkat dolu diğercilik, temelde bulunan ve kaba ve acımasız bir bencillikten ibaret olan karşıt tavrı dengelemekten başka bir şey yapmamaktadır. başka kişilerle ilgili olup içine hiçbir seksüel öge karışmayan duygulara toplumsal duygular diyecek olursak, bu toplumsal etkenlerin yok olup gitmesinin nevrozun temel niteliklerinden birini daha ileri bir aşamada bir çeşit aşırı dengeleme ile surcompensation maskelenen bir niteliğini oluşturduğunu söyleyebiliriz. Bu toplumsal eğilimlerin kaynağı ve insanın diğer temel eğilimleriyle ilişkileri üzerinde sözü daha fazla uzatmadan, nevrozun ikinci temel karakterini bir örneğe dayanarak belirtmek istiyoruz. Tabu, dış görünüşleri bakımından nevrozlulardaki dokunma fobisiyle büyük benzerlik gösterir. İmdi, dokunma fobisinde genellikle cinsel temas yasağı söz konusudur ve psikanaliz, nevrozda kayma, yer değiştirme, geçiren eğilimlerin genellikle cinsel köklü eğilimler olduğunu göstermiştir. Tabuda yasak temas sadece cinsel bir anlam taşımaz. Kendi kişiliğini ileri sürmek, dayatmak, övmek de yasaktır. Kabile şefine ya da onun temas etmiş olduğu nesnelere dokunma yasağından gözetilen amaç, başka zamanlarda şefin yakından gözetilmesi ve hatta taç giymeden önce bedence ağır muamelelere uğratılması, daha yukarıya bakınız, şeklinde tezahür eden bir içgüdüyü, impulsion, engellemektir. Demek oluyor ki cinsel eğilimlerin toplumsal eğilimlere üstün gelmesi nevrozun karakteristik niteliğini oluşturur. Fakat toplumsal eğilimlerin kendileri de bencil ve erotik ögelerin karışımından başka bir şeyden doğmuş değildirler. Tabu ile obsesyonlu nevroz arasındaki bu son kıyaslama, çeşitli nevroz şekilleriyle toplumsal formasyonlar arasındaki ilişkileri olduğu kadar nevrozluların psikolojisini incelemenin uygarlığın gelişme seyrinin anlaşılması bakımından ne derece önemli olduğunu da gösteriyor. Nevrozlar bir yandan sanat, din ve felsefe alanlarındaki büyük toplumsal verimlerle derin ve çarpıcı analojiler göstermekte, öbür yandan da bu büyük toplumsal verimlerin deformasyonları halinde ortaya çıkmaktadırlar. Bir histerinin deformasyona uğramış bir sanat eseri, obsesyonlu nevrozun deformasyona uğramış bir din, paranoya manisinin de deformasyona uğramış bir felsefe sistemi olduğunu aşağı yukarı söyleyebiliriz. Bu deformasyonlar son tahlilde nevrozların toplumsal formasyonlar olması, toplumun kolektif bir çalışmayla gerçekleştirdiği bir şeyi bazı özel araçlarla gerçekleştirmeye çalışmaları ile açıklanır. Nevrozların temelinde bulunan eğilimler tahlil edildiğinde, cinsel itici etkilerin bunlarda kesin bir rol oynadığı, yukarıda sözü geçen toplumsal formasyonların ise bencil faktörlerle erotik faktörlerin birleşmesinden doğan bazı eğilimlere dayandıkları görülür. Cinsel ihtiyaç, konuşma ihtiyacı gibi insanları birleştirmekten yana güçlü değildir. Seksüel doyum her şeyden önce özel, bireysel bir iştir. Jenerik bakımdan nevrozun asosyal doğası, doyum sağlayamayan, gerçekten kaçıp çekici vaatlerle dolu bir hayal dünyasına sığınmaktan ibaret olan asli eğiliminden doğar. Nevrozlunun kaçtığı bu gerçek, dünya, kolektif emekle yaratılmış bütün kurumlarıyla hükmünü yürüten insan toplumudur. Nevrozlu, bu gerçeğe sırtını çevirmekle kendi kendisini insan camiasının dışına atar. Bölüm 3. Animizm, büyü ve fikirlerin mutlak gücü. 1. Psikanalizin görüşlerini manevi bilimlere uygulamak yolundaki bütün çalışmalar için bu iki alanda da okuyucuya yetersiz bilgiler vermekten öteye gidememek kaçınılmaz bir kusurdur. Onun için bu çalışmalar spesyalistleri teşvik etmekle, onlara araştırmalarında kullanabilecekleri bazı fikirler telkin etmekle yetinirler. Ne var ki animizm adı verilen muazzam bir alanı kucaklamaya çalışan bir bölümde sözünü ettiğimiz bu kusur kendisini daha da şiddetle hissettirecektir. Dipnot 1. Eldeki malzemeyi yoğunlaştırarak kullanmak zorunluluğu az çok ayrıntılı bir bibliografya sunmaktan da vazgeçmeyi gerekli kılıyor. Bunun için Herbert Spencer, J.G. Fraser, A. Lang, E.B. Tyler ve Wundt'un bilinen eserlerini hatırlatmakla yetineceğim. Animizm ve büyü üzerinde bütün bilgileri bunlardan aldım. Yazarın kişiliği malzemelerin seçiminde ve bunların onda uyandırdığı fikirlerde kendisini belli eder. Kelimenin dar anlamıyla animizm, ruh hakkındaki tasavvurlarla ilgili teoridir. Geniş anlamda ise genel olarak spiritüel varlıklarla ilgili teoridir. Ayrıca bir de anamatizm vardır ki cansız doğanın canlandırılması, canlı görülmesi doktrinidir ve animalizm ile manizm de buna bağlıdır. Önceleri belli bir felsefe sistemini adlandırmakta kullanılan bu terim, şimdiki anlamını E.B. Tyler'dan almış görünüyor. Dipnot 1. E.B. Tyler, Primitive Culture, Cilt 1, sayfa 425, B. Bass, 1903, V. Wundt, Mythos und Religion, Cilt 2, sayfa 173, 1906. Bütün bu terimlerin ortaya atılmasının nedeni bilinen, kaybolmuş ya da hala var olan birçok ilkel kavimlerin son derece garip ve meraklı doğa ve dünya anlayışları hakkında elde edilen bilgilerdir. Bu anlayışa göre dünya, insanlara iyilik ya da kötülük yapmak isteyen çok büyük sayıda spiritüel varlıklarla doludur. İlkel insanlar doğada olup biten her şeyin nedenini bu spiritlere ve şeytanlara atfeder ve bu varlıkların yalnız hayvanlarla bitkileri değil fakat cansız gibi görünen nesneleri de canlandırdıklarını düşünürler. Bu doğa felsefesinin belki de en önemli olan bir üçüncü ögesi, bizim için en az çarpıcı olanıdır çünkü spiritlerin varlığını bugün artık hiç kabul etmesek ve doğal süreçleri kişiliksiz fizik güçlerin etkisiyle açıklasak bile, bize büsbütün yabancı olmayan bir ögedir bu. İlkel insanlar, insanların da aynı şekilde canlandırılmış olduklarına inanırlar. Onlara göre insanların içinde de ruhlar vardır ve bu ruhlar bulundukları yerden ayrılıp başka insanların içine girebilir. Bu ruhlar spiritüel faaliyetlerin kaynağı olup bir hadde kadar bedenlerden bağımsızdırlar. İlk başta ruhlar tıpkı kişilere benzer olarak düşünülmekteydiler ve ancak uzun bir gelişme süreci sonunda her türlü maddi ögeden soyularak çok yüksek bir spiritüelleşme derecesine erişmişlerdir. Dipnot 2. Wundt, adı geçen eser, bölüm 4. Die Seelenverstellungen. Çoğu yazarlar ruhlar hakkındaki bu tasavvurların animist sistemin ilk çekirdeğini oluşturduğunu, spiritlerin bağımsızlaşan ruhlardan başka bir şey olmadığını ve hayvan, bitki ve eşya ruhlarının da tıpkı insan ruhlarına benzer şekilde düşünüldüğünü kabul ederler. Animist sistemin dayandığı bu dikkat çekici dualist görüşler acaba nasıl oluyor da ilkel insanların kafasında doğabiliyor? Bunu sağlayan şeyin uyku, onunla birlikte rüya ve uykuya çok benzeyen ölüm olayları üzerindeki gözlemlerle herkesçe gayet iyi bilinen bu durumları açıklama çabaları olduğu düşünülüyor. Bu teorinin çıkış noktası en başta ölüm problemi olsa gerektir. İlkel insanın gözünde hayatın sürekliliği, ölümsüzlük tamamen doğal bir şeydi. Ölüm tasavvuru ancak daha sonra meydana gelmiş ve tereddütle benimsenebilmiştir.